Ayrım 9.
Evet, şimdi ben bu topraklara daha sağlam basıyordum ayaklarımı. Düşüncelerime kimse gölge düşüremez, Bozkır'ın güzel ve mutlu geleceğine inanmamı kimse engelleyemezdi. Bir şair değildim ama okul gazetesinde bazı şiirlerimi yayınlamışlardı. Şimdi de not defterimi çıkarmış, o güzelliğin verdiği ilhamla aklıma gelen dizeleri yazmaya başlamıştım. Kurday yaylasının ardında yüzyıllardır ayak basmamış bir diyar, kışın kar fırtınalarının dolaştığı, yazın yakıcı sıcakların kavurduğu bir ülke var. Anarkay Bozkırı uzanır buralarda. Biliyorum, inanıyorum ki o gün gelecek, Anarkay pelinlerle kaplı bir bozkır değil, bir bolluk, mutluluk ülkesi olacak. Kargacık burgacık bir yazıyla karaladığım bu dizelerin bir değeri olup olmadığını düşünecek halde değildim o anlarda. Beni üzen başka bir şey vardı. İçime dolup taşan duyguların yüzde birini bile anlatamamıştım. Kurduğum düşleri, duygularımı daha iyi dile getirmek için kafa yorarken biri elimden defteri çekip aldı. Dönüp baktım. Ne o? Aşk mektubu mu yazıyorsun diye alaylı alaylı gülüyordu Abakir. Demek kızın gönlünü şiirlerinle çeleceksin. Yerimden hiddetle fırladım. Ver o defteri. Sana ait olmayan bir şeyi okumak hiç de iyi bir şey değil. Bana akıl mı öğreteceksin? İyi olsun olmasın okurum ben. Hem neyin iyi olduğunu da bilirim. Çek elini. Traktöre koşup bir tornavida aldım ve üzerine yürüdüm. Ya öyle mi? Abakir önce beni tehdit etti. Dur biraz dur, yoksa karışmam. Aa, ne saçma şeyler bunlar, dedilik. Defterimi geri verdi. Bir an sonra da koca bozkırda yankılanan bir kahkaha attı. Kahkaha değil, kişnemeydi bu, anırmaydı. Anarkay ülkesiymiş. Kah kah kah, ne kadar aptal mısın meğer. Gerçekleri olduğu gibi görmeleri için senin gibilerin hepsini toplayıp getirmeli buraya. Ne işin varmış bu Anarkay'da? Kah kah kah. Demek daha nasıl bir yer olduğunu anlamadım burasının. Kışın burada kal da bakalım aynı türküyü söyleyebilecek misin? Bak nasıl bir hava, nasıl bir şarkı söylersin o zaman. Ne yapacağımı sen söyleyemezsin bana. İster kalırım, ister giderim. Sen kendi durumunu düşünsen daha iyi edersin. Düşünecek ne varmış benim durumumda diye bana daha da sokuldu. İstediğim zaman istediğim yere giderim. Nereye gitsem ekmeğimi çıkarırım. Tam uzaklaşırken bir şey hatırlamış gibi durdu, sonra bana iyice sokuldu. Öfkeli, boğuk bir sesle, "Bak mektepli," dedi. "O kızı aklından çıkar, ona yaklaşayım deme sakın, yoksa seni gebertirim." "Bunu ileride görürüz." "Tekrar ediyorum, aklına bile getirmeyeceksin o kızı." Birdenbire acıdım ona. Kendisinden başka türlü düşünen herkese kin ve nefret duyan bu adama bir merhamet uyandı içimde. Çok sakin bir sesle cevap verdim. Sen toy bir çocuk değilsin. Bazen çok doğru şeyler söylüyorsun ama bilerek değil. Körü körüne söylediğin laflar bunlar. Şunu bilmelisin ki hiç kimse bir başkasının düşünmesine, bir şeyi arzu etmesine ya da hayaller kurmasına engel olamaz. İnsanları hayvanlardan ayıran işte bu düşünme, hayal etme özellikleri, düşünme yetileridir. Sözlerimin bir etkisi olup olmadığını bilmiyorum ama hiç sesini çıkarmadı. Traktöre yaklaştı, yerine oturup birden marşa bastı. Motor yavaş yavaş çalışmaya başladı. Artık işe koyulmanın zamanı gelmişti. İşte o andan itibaren de ben düşlerimden hiç ayrılmadım. Bunlar benim düşlerimdi. Onlar üzerinde durmaya yeniden hak kazanmıştım. Artık beni hiç terk etmiyor, içimde daha da açılıp büyüyorlardı. Akşam herkes yatmaya hazırlanırken çadırdan çıkarak kaynağa doğru yürüdüm. Beni oraya bir şey çekiyordu sanki. Ayrıca yalnız kalmak da istiyordum. Gökyüzü bütün yıldızları kucaklayacak kadar geniş değildi. Bu yüzden ufuklardan taşıyor, yeryüzüne dökülüyorlardı sanki. Ama birçokları, belki benim tepemde bulunanların hepsi gelip kaynağa inmişlerdi. O küçücük gölcükte ışıl ışıl yanıyorlardı. Ve gölcük de gökyüzü kadar derin görünüyordu o haliyle. Yıldızlar suyun yüzünde öyle ışıldıyorlardı ki onları oradan kova kova alıp kıyıya dökmek geliyordu içimden. Yıldızlar kıvrım kıvrım akan dereyle beraber de akıyor, dipteki taşları aydınlatıp parlatıyorlardı. akıntısız, durgun olan yerlerde ise göklerdeki kadar derin ve parlaktılar. Bozkır'daki bu kaynağın sularına baktıkça onu, insan ruhunun aydınlandığını, sonsuz hayallere daldığı, bütün evreni içine alıp yansıttığı zamanlardaki haline benzettim. Kaynağın başında oturuyor, çevreye bakıyor, karanlık ve sessiz bozkırı dinliyor, bütün benliğimle duyuyordum. Şimdi bozkır benimdi, içimdeydi, onu hayallerimle süsleyerek yeniden yaratıyordum. Ama kime anlatabilirdim bu düşlerimi, bu düşüncelerimi, kiminle paylaşabilirdim? Nedenini açıklamak zor ama bu duygularımı, bu düşüncelerimi paylaşabileceğim insanın ancak adını bile bilmediğim o güzel perçemli kız olabileceğini düşündüm bir an. O beni anlardı, duygularımı paylaşırdı. Kim bilir, belki onunla ilk defa burada karşılaştığımız ve kaynağa Deve Gözü adını verdiğimiz için böyle düşünüyordum. Şimdi neredeydi acaba? Kendisini düşündüğümü biliyor muydu? Yakında bu toprakları sürme işini bitireceğiz. O zaman onu bulup buraya, bu kaynağın başına getireceğim. Ona bu Anarkay ülkesini anlatacağım. Şiirle değil elbet. O dizeleri okuyacak olsa bana güler. Anarkay bozkırının geleceği hakkında ne düşündüğümü basit konuşma diliyle anlatacağım ona. Kalkıp gitmeden önce ışıl ışıl yıldızlarla donanmış gökyüzünü bir kez daha kucakladım bakışlarımla. Gözlerimin de sevinçten baktığım yıldızlar gibi ışıldadığını hissediyordum. Ama tümseyin üzerinde yüzyıllardan beri dikilip duran belli belirsiz biçimdeki o kadın heykelini gördüm. O anda onun tek gözüyle ve kımıltısız, kayıtsız bakışlarla seyrettiğini düşündüm. Ay doğmuş, epeyce yükselmişti. Birden sürülmüş tarlanın ötesinden iki karaltının ürkek adımlarla yaklaştığını gördüm. Bozkır ceylanlarıydı bunlar. Nereye gidiyorlardı? Kuşkusuz kaynağa su içmeye. Ceylanlar tarlanın kenarına gelince durdular. Tuhaf şekilde kabartılmış, demir ve mazot kokan bu toprağa girmekten korkuyorlardı. Orada ayın gümüş ışınlarıyla parlayan heykeller gibi uzun süre hiç kımıldamadan kaldılar. Erkeğinin boynuzları vardı, dişisinin boyu biraz daha kısaydı. İkisinin de gözleri pırıl pırıl parlıyordu gecenin karanlığında. Dişi ceylan erkeğine iyice sokulmuş, tıpkı onun gibi ince boynunu dikmiş, kulaklarını kabartmış, şaşkın şaşkın bakıyordu. Ve herhalde korkular içinde kendi kendilerine soruyorlardı. Ne olmuş bu bozkıra? Her zaman yürüdüğümüz yol nereye gitmiş? Hangi güç bu toprağın altını üstüne getirmiş? Ceylanlar sürülmüş tarladan geçmeyi göze alamadılar. Geriye dönerek usulca uzaklaştılar. Kısa tüylü çevik vücutları ayın hüzünlü ışıklarıyla parlıyordu. Ceylanlar ürkmesin, rahatça uzaklaşsınlar diye olduğum yerde bir süre kımıldamadan oturdum. Sonra kalkıp çadıra geldim. Karanlıkta yatağımı bularak uzandım ama uzun süre gözüme uyku girmedi. Gözüme uyku girmeden yatarken fısıltılı konuşmalar duydum. Abakir ile Kalipa aynı yatakta yatıyorlardı. Belki ilk kez beraber olmuyorlardı ama ben hiç fark etmemiştim. Kalipa hıçkırıklarını duyurmamaya çalışarak ağlıyor, pek anlayamadığım bir şeyler söylüyordu. Abakir uykulu bir sesle mırıldandı. Hadi kes artık, biraz sabret. Yakında şehre gideceğiz. Orada her şey yoluna girer. Bir iki gün yatakta kalırsın, hepsi o kadar. Boş yere üzülmene ne gerek var? Kalipa üzüntülü bir sesle cevap verdi. Benim asıl üzüldüğüm şey o değil. Ben kendimden nefret ediyorum, tiksiniyorum. Senin gibi bir adama nasıl kapıldım? Neyini sevdim senin? İşte bunu anlayamıyorum. Hiç olmazsa başkalarına azıcık yararın dokunsaydı bari. Bir köpek gibi bağlandım sana. Korkma, pişman olmayacaksın. İşler bitince seni de götüreceğim. Biliyorum, pişman olacağım. Ömür boyu pişmanlık duyacağım. Ama yine de geleceğim seninle. Yalnız kalmak istemiyorum. Şşt, yavaş konuş, yaklaş bana. Niye sokulmuyorsun? Sızlanıp duracağın yerde asıl. Aa, yastığı ıpıslak etmişsin. Yorganı başıma çektim. Yüreğimi parçalayan bu konuşmayı daha fazla duymamak için uyumak istiyordum. Güneş ısısını her gün biraz daha arttırıyordu. Sorakin'de artık daha sık geliyordu bizi görmeye. Vaktimiz azdı. Sürülmüş yerler iyice kurumadan ekini ekmeli, işimizi bitirmeliydik. Sürülecek yeri bitirmek ve ekini ekmek için 5 günümüz kalmıştı. Sorokin ekinler kalktıktan sonra sonbaharda hemen sürme işine başlayacağımızı, baharda yine ekim yapılacağını söylüyordu. Gelecek yıl birçok traktör gelecekmiş buraya. Sonra da bir TABOM, tarım aletleri bakım ve onarım merkezi kurulacakmış. Sorokin her şeyi düşünmüş, hesaplamıştı. Hiç durmadan bozkırın her yanını dolaşıyor, vadileri, tepeleri, çukurları inceliyordu. Bunları görüp tanımakla yetinmiyor, en küçük ayrıntıları bile iyice yerleştiriyordu kafasına. Bozkırdaki bir kum tanesini bile tanıyordu artık. Çok sert geçen kış mevsiminde kamyonlarla, uçaklarla hayvanlara yem taşıma işine de son verilecekti. Yem işini nasıl halledeceğini de düşünmüştü Sorokin. Abakir'le ben geç saatlere kadar toprak sürüyorduk. Geceleri tarlada yatıyor, sabah erkenden yine işe koyuluyorduk. İşimiz çok ağırdı ve bu yüzden Abakir'in bana sataşacak hali ve vakti kalmıyordu. Sanki beraber çalışmıyor, birbirimizi görmüyorduk. Bana şöyle dönüp bakmıyordu bile. Ama yine de karanlık gözlerinde bana karşı duyduğu kini, düşmanlığı okuyordum. Ben de ona aldırmıyordum artık. İşimi yapıyor, hayallerimle yaşıyordum. Ben o perçemli güzel kızı bulmak için tepenin arkasındaki mezraya, çobanların yaşadığı o konaklama yerine gideceğim günü bekliyordum sabırsızlıkla. O gün Bozkır'da başka bir düzlüğü sürmeye başlamıştık. İnsan bir işi severek yapar ve başarıyla sonuçlandırırsa yenisine başlamak gerçekten çok zevkli oluyor. Okulda bir ödevi bitirip yeni bir ödeve tertemiz bir sayfadan başlamak da beni çok sevindirirdi. Sabahleyin erken kalkıp çiğnenmemiş karda kendi ayak izlerimi bırakmaktan da çok hoşlanırdım. İlkbaharda da yamaçlarına çıkıp henüz hiç kimsenin fark etmediği kır lalelerini toplamak bana büyük zevk verirdi. Bu yenilikte, bu tazelikte her zaman beni çeken, coşkular içine salan bir şey olurdu. Anarkay'da hiç işlenmemiş toprakta pulluğun açtığı ilk iz, yeni başladığım temiz bir sayfanın ilk satırı, ayak basılmamış taze karda bıraktığım izler ve dokunulmamış kır laleleri gibi zevk veriyordu bana. Pulluktaki yerime oturmuş, ayaklarımın altındaki bıçakların toprakta ilk izi açışlarını hayran hayran seyrediyordum. Pulluğun bıçakları kuvvetle yerin derinliğine saplanıyor, göz kamaştıracak kadar ışıldıyor, kesekleri yavaşça yana aktarıyorlardı. Birden uçtaki keskinin altından bir şeyin parladığını, dalga üzerinde görünüp kaybolan balık gibi parlak demirde ışıldayıp toprağın altına girdiğini ve kaybolduğunu fark ettim. Hemen yerimden sıçrayıp indim, parlayıp kaybolan o şeyin olduğu yere koştum. Toprağı eşeleyip ağır, parlak, uzunca bir maden çıkardım. Öyle güzel, öyle parlak bir şeydi ve ben de öyle heyecanlanmıştım ki kollarımı yukarı kaldırarak bağırdım. Altın, altın! Bağırmamı duyan Abakir dönüp baktı, sonra traktörü durdurup yere atladı. Nedir o bulduğun? Dedi. Altın buldum Abakir, altın, bak! Önce yavaş, sonra hızlı adımlarla bana doğru yürüdü. Bulduğum güzel şeyi avcunun içine bıraktım. Hadi canım, dedi. Elindeki şeye evire çevire baktı, gömleğinin yenine sürdü, boğuk bir sesle, burada altın ne arar, dedi. Ama heyecanlanmış, yüzü sapsarı olmuştu. Bulduğum şeyin çentiklerine girmiş toprakları tırnağıyla çıkardı, sonra tarta tarta yine baktı. Hayır, altın olamaz, diye pek belli bir hoşnutsuzlukla bulduğum şeyi bana verdi. Ben sinirlenmiştim. Niçin olamazmış? Baksana ne kadar ağır. En az 800 gram. 12. yüzyılda bu bölgeye Moğollar gelmişlerdi. Ama daha önce Çin'i fethetmiş, yağmalamış, çok miktarda altın almışlardı. İşte onlardan kalmıştır bu altın. Bulduğum şeyin gerçekten altın olmasını çok istediğim için böyle konuşuyordum. Öyle heyecanlıydım ki söylediğim şeyi yalnız kendimi değil, Abakir'i de inandırmaya çalışıyordum. Zaten onun da bunun altın olabileceği düşüncesiyle aklı başından gitmişti. Coşkulu coşkulu konuşmaya devam ettim. Bunun kaç yüzyıldan beri toprağın altında yattığını biliyor musun? Başka bir maden olsaydı şimdiye kadar çoktan paslanır, çürür giderdi. Ama bu paslanmamış çünkü saf altın. Burada, bu Anarkay'da bir zamanlar çok büyük savaşlar oldu. Hem de ne savaş? o zamanlar han kılıçlarının kabzaları altından olurdu. Bu parça da bir han kılıcının kabzası olsa gerek. Bak istersen insanın eline ne rahat oturuyor, ne rahat tutuluyor. Abakir parçayı alıp tuttu, tarttı, sonra altın olmasa bile anlayan kişilere göstermeli. Meraktan kurtuluruz hiç olmazsa. Sen pullukta oturuyorsun, düşürüp kaybedebilirsin. Benim yanımda dursun daha iyi, dedi. Peki sen de dursun. Abakir o ağır şeyi cebine koydu ve ağırlaşan cebini okşaya okşaya traktöre doğru yürüdü. İşimize devam ettik. Ben bulduğum bu şeyi bir hatıra olarak öğretmenim Aldiyarov'a vermeyi düşünüyordum. Böyle şeyleri toplardı ve zengin bir koleksiyonu vardı. Herhalde bulduğum bu nesne hakkında çok ilginç şeyler anlatacaktı. Sonra yorgunluktan altını unuttum. Traktörüm pek düzensiz, izden çıka çıka gidişine sinirlenmeye başlamıştım. Abakir çok tuhaf bir şekilde sürmeye başlamıştı traktörü. Bazen duracakmış gibi yavaşlıyor, bazen de birden gaz vererek kulaklarımı sağır edecek kadar gürültü çıkarıyordu. Egzostan yoğun bir kara duman çıkıyor, bu duman bulutu yayılıp pulluğa bıçakların altına iniyordu. Böylece akşama kadar çalıştık. Güneş batmıştı ama hava henüz kararmamıştı. Abakir birkaç kez oturduğu yerden dönüp bana baktı. Kararsız, tuhaf bakışlardı bunlar. Sonra durdu. ''Buraya gel'' dedi elini sallayarak. Traktöre çıkıp kabine oturdum. Abakir'in yüzü sapsarıydı ve dalgın gözlerini de benden saklamaya çalışıyor gibiydi. Motor gürültüsünden güçlükle duyabildiğim bir sesle ve alnını silerek ''Sana seslenecek gücüm kalmadı.'' Git pulluğun lövyesini sabitleştir, sonra gel biraz sen sür traktörü. Kendimi iyi hissetmiyorum, hastalandım galiba. Biraz açık havada yürüsen belki iyi gelir. Peki, git dedim. Ben bıçakların yüksekliğini sabitleştirip dönünceye kadar Abakir traktörden inmişti. Yüzü sapsarıydı, iyice solmuştu. Tek kelime söylemeden kamburunu çıkararak ağır adımlarla uzaklaştı. Ağır hasta olduğu besbelli. Herhalde midesi ağrıyor. Nasıl da birdenbire büzüldü diye düşünüyordum. Sonra marşa bastım ve traktörü hareket ettirdim. Traktör şimdi düzenli bir güçle ilerliyordu. Bir kere daha bana tabi olmuş, emrime girmişti. Her defasında olduğu gibi onu kullandığım için memnundum ve işimi iyi yapmaktan başka hiçbir şey düşünmüyordum. Tarlanın ucuna geldim ve dönüş yaparak aksi yöne sürmeye devam ettim. Karanlık çökmeye, akşam serinliği kendini hissettirmeye başlamıştı. İki tur daha yaptıktan sonra farları yakmam gerekecek diye düşünüyordum. İşte o sırada ilerideki yamaçtan birinin hızlı hızlı uzaklaştığını gördüm. Adam tepeye varınca aşağıya doğru koştu. Bir an için yalnız sırtı göründü. Sonra gözden kayboldu. Abakir'di bu. Nesi vardı? Nereye koşuyordu? Belki ileride bir şey görmüştür diye düşündüm ama koşamayacak kadar hastaydı. Çok tuhaf. Traktörü durdurdum, motorun sesini biraz kıstım ve başladım bağırmaya. Abakir, Abakir! Cevap vermedi. O zaman motoru iyice susturdum ve yine bağırdım. Abakir, neredesin? Cevap ver! Akşam karanlığına bürünmekte olan tepelerden hiçbir ses çıkmadı. Bana bir cevap veren olmadı. Ya birdenbire kötüleşmiş, yere yığılıp kalmışsa ya da acılardan kıvranıyorsa, kalkamıyorsa diye geçirdim aklımdan. Traktörden atlayıp onun gittiği yöne doğru koşmaya başladım. Tepeye kadar koştuktan sonra durup her tarafa baktım. Kimseler yoktu. Yine koşup daha yüksek bir tepeye tırmandım. İşte o zaman gördüm onu. Düzlükte, epey uzakta hızlı hızlı gidiyordu. ''Abakir, nereye gidiyorsun?'' diye olanca sesimle bağırdım. Ama o dönüp bakmadı bile. Az sonra da görünmez oldu. Sanki yer yarılmış, yutmuştu onu. Orada bir süre öylece durdum. Sonra şaşkın, kararsız adımlarla yürüdüm traktöre doğru. Ufukta batan güneşin solgun ışıkları kayboluyor. Şimdi karanlık bütün tepeleri, düzleri sarıp kucaklıyordu. Neye uğradığımı şaşırmıştım. Yürürken ayaklarım birbirine dolanıyordu. Karanlıkla birlikte çöken hüzünlü sessizlik bana birdenbire pek tuhaf, pek yabancı geldi. Bozkır sanki ayak seslerimi ve düşüncelerimi dinliyordu. Abakir'i düşünüyordum. Ona bu bölgede gerçekten olup bitenleri anlattığım zaman bana hiç inanmıyor, alay ediyordu. Sonra o uğursuz altın parçası için uydurduğum şeyleri dinlerken aklı başından gitti. Ama yok, hayır, böylelerinin aklı başından gitmez. Buradan çekip gitmeyi çoktan kafasına koymuştu. Bunu bazen sözün gelişi gibi Sorokin'i korkutmak için de söylerdi. Zaten burada hiç kimseyle geçinemiyor, hiç kimseyi sevmiyor, herkesle kavga ediyordu. Ya Kalipa? Belki asıl kurtulmak istediği oydu. Kendisini seven ve hamile bıraktığı bu kadına ne ihtiyacı vardı? Ne yapacaktı onu? Belki haftalık ücretini almamış olsaydı kaçıp gitmezdi. Daha dün almıştı ücretini. Ayrıca fazla mesai karşılığı olarak da iyi bir para vermişlerdi. O parasını hiçbir zaman çadırda bırakmaz, hep yanında taşırdı. Demek ki yalnız bir gün çalışmıştı ücretsiz olarak. Hele bulduğum o parça gerçekten altınsa. Kalipa'nın barbar bağırdığını duyunca bu düşüncelerim yarıda kaldı. ''Abakir, Kemal, neredesiniz?'' diye bağırıyordu kadın. Gece çalışması için bidonla su getirmişti bize. Bana doğru yaklaşarak merakla, kaygıyla sordu. ''Nereye defolup gittiniz? Meraktan çatlayacaktım. Çok da korktum. Traktör terk edilmiş duruyor. Bekliyorum, bekliyorum, gelen yok.'' Ona ne diyebilirdim ki? Gerçeği söyledim. ''Abakir gitti. İşi terk etti Kalipa.'' ''Ne? Gitti mi? Niçin?'' diye kekeledi Kalipa boğuk bir sesle. ''Bilmiyorum. Altından hiç söz etmedim. Abakir adına ben utanıyordum. Demek gitti ha?'' Kısa bir sessizlikten sonra sert bir hareketle bidonu arabadan indirip yere bıraktı. ''Öyleyse niye getirdim ben bu suyu buraya?'' diye söylendi. Ben bidonu alıp radyatöre boşaltırken Kalipa başını traktörün kabinine yaslamış acı acı ağlıyordu. Çok üzülmüştüm. Onu nasıl teselli edeceğimi bilemiyordum. Kalipa'ya dönerek ve söylediğime kendim de inanmayarak ''Belki dönüp gelir, ağlama Kalipa.'' dedim yavaş bir sesle. ''Ona ağlamıyorum ben.'' dedi hıçkırıklarını tutamayarak. Sonra birden bana döndü. Yüzü sel gibi akan gözyaşlarıyla ıpıslaktı. ''İnanmıştım, umut bağlamıştım ona. İnanılacak, umut bağlanacak adam mıydı o? Nesine inanmış, nesine güvenmiştim onun?'' diye öyle bir inledi. Öyle bağırdı, bozkır bile yankı yankı inledi bu acılarla. Hıçkırıklar arasında devam etti. Çalışkan bir işçi diye düşündüm. Zamanla yatışır, durulur, içindeki kötülükler gider sandım. İyilikle, sevgiyle yüreğini yumuşatmaya, hırçınlığını gidermeye çalıştım. Nerede onda o ruh, o anlayış? At da çok çalışır ama insan her şeyden önce bir insan olmalıdır. Ancak o zaman yaptığı işten mutluluk duyar. Ancak o zaman yaptıklarının bir anlamı olur. Oysa Abakir bunu hiç anlamadı. Geldiği gibi çekip gitti. Ah ah, benim için ne utanç verici, ne alçaltıcı bir durum bu. Şaşırmıştım. Yüreğim parça parça olmuştu. Kalipa'ya acıyor, onun için çok üzülüyordum. Onun böyle bir adamı nasıl sevdiğini anlayamıyordum. Bu Abakir denen herif, Kalipa'yı terk etmekle asıl mutluluğu da terk etmiş olduğunu anlayacak olsa, Kalipa değil o ağlardı. Kara kışta aç kalmış bir kurt gibi ulurdu. Kalipa arabaya bindi ve başka tek kelime söylemeden gitti. Anarkay bozkırı sakin sakin uyuyordu şimdi. Ta uzaklardan bir lokomotifin keskin düdüğü duyuldu. Tren eğimli yoldan küçük pirin demetleri arasından ağır ağır geliyordu. Belki Abakir de şimdi bir yük trenine atlamış gidiyordu bir yerlere. Cehenneme kadar yolun var alçak herif. Senin yokluğunla Anarkay hiçbir şey kaybetmez. Biz de seni unutur gideriz. İşimiz yarım kalmaz. Onu bir daha düşünmek istemiyordum. Artık işe koyulmalıydım. Patırtısı, gürültüsüyle sessizliği bozan ve karanlığa korku salan traktörü hareket ettirinceye kadar epeyce uğraştım. Sürücü koltuğuna iyice yerleşip farları yaktım. Şimdi bu makineden sorumlu olan bendim. Traktör benim buyruğumdaydı. Birden o perçemli, sevimli kızı hatırladım. O anda yanımda olmasını öyle yürekten istiyordum ki ona pelin otlarıyla kaplı bu yabanıl bozkırda çok güzel bir ülkenin kurulacağını anlatacaktım. Buna inandıracaktım onu. Bu güzel, görkemli ülke Anarkay olacaktı. Kitabın sonu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Kütüphane Müzeler Müdürlüğü Körler Kütüphanesi. 0212 417 25 46 0212 417 19 25 Körler Bölümü @ibb.gov.tr